Ayrım 13.
Selanik o gün bu haberle sarsıldı. Sırbistan'ın Fransa'dan aldığı toplar neden Marsilya-Selanik yolunu seçsin deniliyordu. Karadan Fransa ile Sırbistan arası bu yoldan 10 kez daha kısaydı. Sadece Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun güney parçası olan bir dil uzanıyordu iki ülke arasında. Bu uzun deniz yolculuğu ne oluyordu? Ne olduğu çabuk öğrenildi. Avusturya hükümeti gün gelir kendilerine karşı kullanılır diye topların kendi topraklarından geçmesine izin vermemişti. İstanbul hükümeti ise sakınca görmemişti Avusturya'nın esirgediği izni vermekte. Konu Selanik'te öfke yarattı. Avusturyalılar ile Sırplar arasında Hırvatistan yüzünden sürtüşme vardı. Ama Makedonya'da Sırplarla Osmanlılar arasındaki sürtüşme daha açıktı. Belgrad'ın Osmanlılardan ayrıldığı günleri gören yaşlıların kimi yaşıyordu henüz? Makedonya'da Sırp çetecilerin o günleri andıran baskınları sürüp gidiyordu. Kime karşı alıyorlardı bu topları Sırplar? Avusturyalılarla tek başına savaşa giremeyeceklerini bilmeyen mi vardı? O gün gelen 16 top Sırp erlerinin korumaları altında açık yük vagonlarına bindirildi. Her vagonda topların iki yanında dikilen 6 silahlı nöbetçiyle Selanik'ten Kumanova'ya kadar hat boyunca bütün Osmanlı kentleriyle köylerinde yaşayanların gözleri önünde Osmanlı topraklarından geçti. Karaferyeliler, Vodinalılar, Florinalılar, Manastırlılar, Pirlepeliler, Üsküplüler, hat boyunca tarlalarında çalışanlar, istasyonlarda tren bekleyenler, 5-6 ay sonra cephelerdeki çocuklarının üstüne ateş yağdıracak bu topları hep gördüler, şaşkın kaldılar. O günden sonra bir hafta 10 gün arayla Fransız şilepleriyle Selanik limanına gelen yeni topları hep böyle doklarda çalışan Osmanlı işçileri rıhtıma indirdiler. Sırp nöbetçilerin gözetimi altında yük vagonlarına bindirdiler. Uzun yük trenleri açık vagonlarında gıcır gıcır 0.77'lik çabuk ateşli kroso topları başlarında iki sıra Sırp nöbetçilerle hat boyunca yaşayan Osmanlıların tasalı bakışlarını arkalarından çekip götürerek Selanik'ten Belgrad'a geçti. Temmuz ortalarında İstanbul'da yeni kurulan hükümet geçiş iznini kaldırınca konvoyların ardı kesildi, Sırplar alacaklarını zaten almıştı. Arnavutluk'ta 1909'da çıkan ve bastırılan ayaklanma o yıl Temmuz'unda yeniden başladı. Ağustos'ta Arnavutluk'un kuzeyinde Karadağ seferberlik ilan etti. 40 bin kişilik bir ordu topladı. Yunanistan ordu da izinleri kaldırdı, bütün yedekleri hizmete çağırdı. Sırplar, Bulgarlar, bütün Makedonya Türklerinin gözleri önünde açık bir savaş hazırlığı içine girdiler. Tam o günlerde İstanbul hükümeti Balkan ordusundan 75 bin kişiye tezkere verdi. Anadolu ordusundan 35 taburu Yemen'deki ayaklanmayı bastırmaya gönderdi. Ne oluyor diyordu Makedonyalılar, İstanbul bizi bırakıyor mu? Kış yaklaşıyordu. Balkanların o el ayak donduran, kardan tipiden göz açtırmayan sert kışı. Önümüzdeki bir Eylül yumuşak geçecek. Ekim yarıladı mı, yağmur, çamur, kar yolları kapatır, adım atılmaz olurdu. Bir daha bahara kadar savaş tehlikesinin ertelendiğini düşünüyordu İstanbul'dakiler. Ağustos'un çıkmasına yakın bir perşembe günü Zülfikar Bey Florina'ya uğradı. Mustafa'yı alarak manastıra geçti. Yaz sonlarının o duyarlı akşamlarından biriydi. Manastırlılar sokaklara dökülmüş, ağaçların koyu gölgelerinde, yeşillikler arasında geçirdikleri günlerin gönül borcuyla yazı uğurlamaya çıkmış gibiydiler. Çırna Nehri kıyısında bir lokantada yediler akşam yemeğini. Yemekten sonra kalacakları otelde yer ayırttılar, Drahor boyunda dolaşmaya çıktılar. Saat ilerlemiş, sokakların akşam kalabalığı azalmıştı. Eğlenmek istiyorlar, nereye gideceklerine karar veremiyorlardı. Gerçekte yaşadıkları kendi kuşaklarının hüznüydü. Manastır gün günden Türkçeden başka dillerin daha çok konuşulduğu bir kent oluyor, kendilerinin gün günden azınlıkta kaldıklarını görüyorlardı. O akşam daha önce sık sık gittikleri gazinolardan hangisine uğrarlarsa çabuk kalktılar, oyalanmadılar. Akşam yemeğinde aralarında başlayan konuşmaları bitmiyor, uzuyordu. Acelesiz caddenin ucuna kadar konuşarak, arada bir vitrinlerin önünde durarak gittiler, geri döndüler. Drahor Köprüsü'ne yaklaşmışlardı. Köprünün üstü, karşı yakada köprünün ağzına düşen alan, gidenlerden çok geri dönenlerle kalabalıktı. Karşı mahalledeki genel evlerle giden yoldu orası. Yakınlarda bir silah sesi duyuldu. Hemen ardından ikinci, üçüncü kez atıldı. Koşuşmalar oldu köprü üstünde. Karşı yakada köprünün ağzındaki alan karıştı. İkisi de durmuş, silahın nereden atıldığını kestirmek için bakınıyorlardı. Düdük sesi işittiler. Birden soluk soluğa bir zaptiye belirdi karşılarında. Önlerinde durdu, bakındı, ikisine doğru yürüdü. ''Hanginiz ateş etti?'' Birbirlerine bakındılar, kaldırım üzerinde kendilerinden başka kimse kalmadığının yeni ayrımına vardılar. Zaptiye elini kaldırmış, Zülfikar'ın yakasına sarılmak üzereydi. Zülfikar, telaşsız, az geri çekildi. Çekinmeleri için hiçbir neden yoktu. ''Tabanca karşıdan atıldı.'' diye karşılık verdi. Sesi çok yumuşak, konuşması rahattı. Zaptiye, ''Siz attınız.'' dedi. Bakışları ikisi üstünde gitti geldi. ''İkinizden biri.'' Üç kişilik bir Bulgar grubu geçti yanlarından. Güle söyleye genel evlerden dönüyorlardı. Bulgarca konuşuyorlardı yaklaşmalarına kadar. Tam yanlarından geçerlerken içlerinden biri Türkçe takıldı. ''Biz de duyduk. Yakalarını bırakma polis efendi.'' Gülüşerek geçip gittiler. Zülfikar yine dinginliğini koruyarak ''Biz atmadık.'' dedi. ''Yaklaşırken duyduk. Kimin attığını görmeye çalıştık, göremedik.'' Polis dinlemiyordu. ''Kaldırın ellerinizi.'' Zülfikar anlamamazlıktan geldi. ''Niye?'' ''Üstünüzü arayacağım.'' Mustafa boş bulunmuş kollarını yana açmıştı. Üstünde nasıl olsa silah yoktu. Polis çabuk ellerle Mustafa'nın göğsünü, koltuk altlarını, gerisini yokladı. Zülfikar'a döndü. ''Sen de kaldır kollarını.'' Polis üstüne yaklaşıyordu. Zülfikar yine yarım adım geri çekildi. ''Bula bula bizi mi buldun arayacak? Demin geçen o sarhoş Bulgarları niye aramadın?'' ''İşimi öğretme bana, kaldır.'' Üstünü aramak için kollarını Zülfikar'a uzattı. Zülfikar bir daha geri çekildi. ''Öğretmem iyi olur. Nerede yaşıyorsunuz siz? Nasıl polissiniz? Kimin polisisiniz? Sırp, Rum, Bulgar, Arnavut eli bıçaklı, tabancalı dolaşıyor, naralar atıyor, kalkmış ikimizi arıyorsun. Tabancam olsa ne olur? Olmazsa devletin bize tabanca vermesi lazım, alması değil.'' Memur, ''Dırlanma.'' dedi. ''Kaldır kollarını.'' dedim. ''Kaldır.'' Aramak için kollarını uzattı. Zülfikar 10 parmak daha uzun boyluydu polisten. Sağ eliyle polisin 2 kolunu aşağıya indirdi. ''Ben üstümü aratmam. Ben polisim. Kimseyi aratmam. Öyleyse yürü. Karakola gideceğiz.'' Zülfikar artık tutamadı kendini. Göğsünden itti memuru. Adam 2-3 adım sallanarak geri gitti, yıkıldı, kaldı. Zülfikar iki yana çabuk bir göz attı. Mustafa'yı kolundan tuttu, çekti. ''Gel, çabuk ol.'' Rıhtımın korkuluklarını aştılar. Cadde yüzeyinden bir adam boyu aşağıda kalan dereye atladılar. Yaz boyu suları azalan dere neredeyse kurumuştu. Rıhtım duvarı dibinden açılmadan aşağılara doğru kaçtılar. Gerilerinden polisin ''Tutun, yakalayın, dereye indiler.'' diye bağırdığını duydukları sırada karanlıkta seçilmeyecek kadar uzaklaşmışlardı. Derenin kıyılarında yetişen kavaklar görünmelerini önlüyordu. Suyun iyice azaldığı, bir adımlık genişliğe indiği bir yerde karşıya geçtiler. Az ileride rıhtım duvarı bitiyordu. Toprak yoldan karşı kıyıya çıktılar. Polisin elinden kurtuldukları yerde düdükler ötüyordu. Otellerine gidemezlerdi. Arka sokaklardan dolandılar. Kapısında fener yanan evlerden birine girdiler. Bütün tanışmalarının, dinlediklerinin tanık olduğu olayların o günleri yaşayan henüz 22 yaşında yürekli bir genç üzerinde etkisi ne olabilirdi? 50'sine yaklaşmış, yaşadıklarını kanıksamaya başlamış, coşkuları yatışmış, yeter yoruldum, ben artık yokum diyen biriyle bir tutamazsınız onu. Hele bu genç coşkulu bir İttihat ve Terakki hayranı, doğup büyüdüğü Makedonya'nın tutkunu olursa. Zülfikar Bey'in Selanik Rüştiyesi'nde okuduğu yıllardan başlayarak yüreğinde kökleşen duygularla gelişiyordu kişiliği. İttihat ve Terakki 1908 devriminden önce gizli bir partiydi. Yine de kokusu sarmıştı Selanik'i. Yetişen her onurlu genç ittihatçıydı ya da ittihatçı olmaya adaydı Selanik'te. 1908 devriminden sonra yüreklerdeki bu tutku dışa vurdu. Dingin, ölçülü yaratılışta olan gençler bu patlamayı fırtınaya tutunmadan atlattılar. Ama Zülfikar Bey gibi yaşamlarını anlamlandıracak bir inanç arayanlar bu fırtınaya yelken açtılar. İttihatçılığın öyle incelenerek bellenecek bilimsel ilkeleri yoktu. İttihatçıyım demek, vatanımı, ulusumu severim, özgürlüğüme bağlıyım, vatanım için seve seve can veririm demekti sonuç olarak. Zülfikar da buna hazırdı. İttihat ve Terakki bir simge oldu yaşamında. Candan bağlı olduğu, kutsal saydığı bütün varlıkların simgesi. insanlık onurunu iddiatçı olarak koruyabileceğine, Makedonya'ya hakkı, adaleti, İttihat ve Terakki'nin getirebileceğine inandı. Uçana'da, Goriçka'da genç yaşlı kiminle konuşuyorsa bu umudu savunuyordu. Florina'da terzi Halit'i dinlerken dediklerini yadırgamamasının nedeni buydu. Halit sosyalistti ama doğruydu, güzel beklentilerdi dedikleri. Zülfikar için bütün güzel beklentilerin, doğru düşüncelerin özü iddiatçı olmakla birleşiyordu. Manastır Jön Türkleri arasında geçirdiği saatlerde dinledikleri azaltmıyor, daha da güçlendiriyordu İttihat ve Terakki'ye bağlı umutlarını, duyduğu tutkunluk adeta inatlaşmaya dönüşüyordu. 22'sini doldurması yaklaştığı 1912 güzüne doğru coşkuları öylesine taşkın bir duruma gelmişti ki adeta İttihat ve Terakki'nin şanı, başarısı uğruna canını adayacağı bir olay aranıyordu. Çevresinde konuşulan umutsuz sözlere dayanamaz olmuştu. Hemen karşı çıkıyordu. İstanbul'daydı kulağı. Goriçka'da geçirdiği günler ya kendi gidiyor ya İsmail'i gönderiyor, Kaylar'dan bir iki gün gecikmeyle gelen Tanini, ikdamı yeni asırı aldırıyordu. Haberler kötüydü. İttihatçıları dışarıda bırakarak kurulan hükümet uyuyordu. Ama olsa olsa ittihatçıların işlerini zorlaştırmaya neden olurdu bu aymazlık. Hiçbir zaman Makedonya'yı bırakıp gitmeyi haklı çıkarmazdı. Konunun her açıldığı yerde savunduğu bir görüşü vardı. Hükümet doğru yapar, yanlış yapar, bizi bağlamaz. Ne yapalım, hükümet yanlış yapıyorsa el kavuşturup kabul mü edelim? Hükümet 70 bin eri terhis etti, etti. Erler kışlalarından memleketlerine döndü. Ama biz Makedonya'dayız, biz varız. Makedonya'da 70 bin erkek kalmadı mı onların yerini dolduracak? 70 bin değil, 170 bin olur, bize saldıranların hakkından geliriz. Yeter ki birleşelim. Eylül başlarındaydı. Dinleyenlerin çoğu hak veriyordu dediklerine. Uçana'ya yakın İğneli köyünde bir kahvede söylemişti bu sözlerini. Saçını sakalını aklar sarmış 60'lık Necip Ağa, "Hay yaşa be aslan oğlum," demişti. "Büyük dedelerinin kanı var sende. Korkma, hepimiz seninleyiz. Danga dunga başlarsa düş önümüze. Elim ayağım tutar çok şükür. Henüz gözlerim görür, attığımı vururum." Makedonya Jön Türkleri arasında Makedonya'da günlerimiz doldu diyen karamsarlara Makedonya'yı kucaklayıp götüremem ki diye karşılık veriyordu. Makedonya bohça değil ki toplayalım, koltuğumuzun altına alıp gidelim. Bana düşen teslim olmamak, gözlerim kapanmadan Makedonya'yı yabancıya teslim etmemek. Çoğu suskunlukla karşılıyorlardı bu dediklerini. Ufacık bir umut görsem ben de ölürüm diyenler çıkıyordu arada karşıtı olarak. Senin benim ölmemle sonuç değişse diyenler çıkıyordu. Komşu kışlalardan gelen haberler çarşıda pazarda gördükleri, duydukları hep umut kırıcıydı, olumsuzdu. 6 aydır aylıklarını alamayan, harçlıklarını alamayan subaylar, erler vardı. Esnafa borçluydular. Bulabildikleri 3-5 kuruş borçla karşılıyorlardı gereksinimlerini. Erzak doğru dürüst çıkmıyordu. Ayakkabıları eskiydi, giysileri yenilenmiyordu. Savaş çıkarsa aç çıplak bir ordu ile karşı konulacaktı. Balkanların kışında saldıranlara bütün bu aksaklıkların nedeni sorulduğunda Sayıştay hesapları onaylamıyor ya da Sayıştay'dan ödenek onayı çıkmıyor oluyordu karşılığı bu canların pazara çıktığı günlerde. Rıza Bey sedirinde okuduğu gazeteyi göğüs geçirerek elinden bırakırken o günlerin birinde "Zor be oğlum," demişti. "Allah bana o günleri, o kara günleri göstermesin. İnşallah da göstermez. Ama sizin işiniz zor. Bana öyle gelir ki bu baştakilerle sonumuz kötü. Sizin işiniz zor." Zülfikar'ın gençlik ateşiyle ışıl ışıldı gözleri. "Tasa etme baba," diye karşılık verdi. "Bizden daha zor günler yaşayanlar da olmuştur soyumuzda. Siz nasıl bu yerleri korudunuzsa, onlar nasıl korudularsa biz de koruruz." Rıza Bey'in eş ışıklar yandı gözlerinde. "İnşallah. Bizim de duamız bu. Öyle yakışır size." Pencereden dışarıya çevirdi gözlerini. Kavaklar uçlarından sararmış tek tük yaprak döküyorlardı. "Bu kış sert geçecek," dedi. Çulluklar erken göçtüler, kavaklar uçlarından sarardı. Sesini daha da alçaltarak ekledi. "Kış kuru yaprakları ayıklar, ben de kurudum." Rıza Bey bu konuşmanın ardından 2 gün sonra sedirin üstünde gazetesini okurken bir kalp krizi geçirdi. Gazete elinde yana yıkıldı. Zülfikar sedirin öbür ucunda oturuyordu. Fırladı, babasını kucakladı, alıp yatağına taşımak istedi. Rıza Bey göz kapaklarının hafif bir işaretiyle sedirde kalmak istediğini belirtti. Zülfikar babasını boylu boyunca sedire yatırdı. Emine Hanım koşmuş, su getirmiş, yanı başında ayaktaydı. Salih Hanım Rıza Bey'in ayak ucunda donmuş kalmış, soğukkanlılığını korumaya çalışıyor, dudaklarını belli belirsiz kımıldatarak dualar mırıldanıyordu. Rıza Bey gelinine gülümsemeye çalıştı, bekletmek istemedi. Zülfikar'ın yardımıyla başını doğrulttu, sudan bir yudum içti. Hayır göresin dedi yavaşça. Zülfikar'ın kolu babasının başı altındaydı. Yastık getirmesini söyledi Emine Hanım'a. Salih Hanım sedirin köşe yastıklarından birini almak için atılan Emine Hanım'ı önledi. Yastıksız uzansın daha iyi dedi. Daha önce öyle duymuştu eskilerden. Rıza Bey'in üstünde geceliği hırkası vardı. Gözlerini pencereye çevirdi, kanatlar kapalıydı. Salih Hanım hemen atıldı, kanatları açtı, yine Rıza Bey'in ayak ucuna döndü. Kocasını karşıdan görüyor, gözlerini ayıramıyordu. 45 yıllık evliydiler. Zülfikar, ben Kaylar'a gideyim, doktor getireyim dedi. Rıza Bey Zülfikar'ın elini tuttu. Yanımdan ayrılma. İsmail köyündeydi. Emine Hanım koştu, konağın seyislerinden Hamza'yı arabaya koşmasını, Kaylar'dan doktor getirmesini söyledi, odaya döndü. Rıza Bey'i sedirde yüzü daha sararmış olarak gördü. Rıza Bey'in bir eli Zülfikar'ın avucundaydı, öbür elini Salih Hanım'a uzatmaya çalıştı, göğsü üstünde kımıldattı. Gözleriyle söylemişti söyleyeceğini. Salih Hanım'ın uzattığı elini eline aldı. Hakkını helal et dedi. Salih Hanım yavaşça, her zaman helal ettim dedi. Kolay ağlayamazdı, bakışları kurumuş yanıyordu. Keşke ağlayabilseydi, keşke kendini tutma alışkanlığından bir kerecik olsun vazgeçse, kocasının göğsüne kapanabilseydi. Ama eli, Rıza Bey'in avucu içinde duran eli, öylesine uysal, öylesine sokulgandı ki, o anda söylemek isteyip de söyleyemediği ne varsa fısıldıyordu Rıza Bey'e. Dünya ahiret helal olsun, bin defa helal olsun diye ekledi. Rıza Bey'in gözleri nemlenmişti. Rıza Bey ile Salih Hanım konuşmalarını tamamlamalarını bekleyen Emine Hanım, Hamza arabayı koşuyor dedi. Doktor getirmesini Hamza'ya söyledim. Rıza Bey teşekkür etmek için gülümsedi. Gülümsemesi yarıda kaldı. Göz kapaklarıyla kalsın diye bir işaret verdi gelinine. Yüzünün bütün kanı çekildi, bembeyaz oldu. Gövdesi kasıldı, hemen de boşaldı, bıraktı kendini, soluğu kesildi. Zülfikar, Salih Hanım, Emine Hanım göz geze geldiler. Salih Hanım, kısmet bu kadarmış diye mırıldandı. Tülbentinin ucuyla gözlerinde beliren birer damla yaşı kuruladı. Zülfikar Bey hala bırakamıyordu babasının elini. Emine Hanım'a işaretini verdi. Emine Hanım Hamza'ya Kaylar'a gitmesine gerek kalmadığını söylemek için odadan çıktı. Salih Hanım eğildi, Rıza Bey'in açık kalan gözlerini kapadı. Göz kapakları üstünden hafifçe öptü. Birinci bölümün sonu. İkinci bölüm. Rıza Bey'in toprağa verilmesinin 10. günüydü. Zülfikar Bey gün inerken Goriçka'daki konağa kıratını 4 nala sürerek döndü. Dizginleri ancak konağın kapısı önünde kıstı, yere atladı. Atın boynunu şöyle acele bir okşayıp kendisini karşılamaya çıkan Hamza'ya bıraktı. At terliydi, kendi de atı gibi soluk soluğaydı. Hamza hoş geldin diyemedi. Merakından hayrola bey diye karşıladı beyini. Haberler hayırlı Hamza, seferberlik ilan edildi. Hamza dondu kaldı. Beyinin coşkulu yaratılışta olduğunu bilirdi ama her zaman coşkularına gem vurmasını bildiğini de tanık olmuştu. Şimdi ise her yanı sarsılıyordu kapıldığı coşkudan. Çok ters bir ikili oluşturuyorlardı karşılıklı duruşları. Bakışlarından durgun durumuyla beyini düş kırıklığına uğrattığını anladı. Gülümsemeye çalıştı ama geç kalmıştı. Sevinmedin mi? Birden duyunca şaşırdım da. Sevin Hamza, sustuğumuz kahrolduğumuz yetti. Hazırlan, askere gidiyoruz. Hamza bir kez daha şaşaladı. Ne zaman? Uzamaz, birkaç güne kadar gideriz. Bütün azgınlar alacaklar boylarının ölçüsünü. Hamza 20'sindeydi henüz. Komitacılar köylerini basıp yaktığında bütün yakınları ölmüş, o her nasılsa 2 yaşında sağ kalmıştı. Salih Hanım çocuğu konaklarına alarak büyütmüştü. Seferberlik, askerlik, savaş hep ürküten sorunlardı Hamza'yı. Kendini zorlayarak hayırlı olsun diyebildi. terli atı eğrini almak, kurulamak için çekti götürdü. Emine her zamanki gibi üst katta pencereden görmüştü geldiğini. İnmiş konağın kapısını aralamıştı. Zülfikar Bey adeta eserek içeri girdi. Seferberlik ilan edildi Emine. Elinde bir tomar gazete vardı. Gazeteleri sofadaki minderin üstüne attı. Hükümet çok şükür uyandı. Dün seferberlik ilan etti. Salih Hanım yandaki oturma odasından çıkarken duydu dediklerini. Oğlunun o gün Kaylar'a gittiğini biliyordu. Kaylar'a emir gelmiş mi? Zülfikar yerinde duramıyor, sağa sola dönüyor, ileri geri gidip geliyordu sofada. Annesine döndü. Kaylar'da bayram var, büyük bayram. Davullar vuruyor, zurnalar çalıyor. Evler, sokaklar bayraklarla donanmış, alan doluydu. Hurralar, naralar, halay çekenler, hora tepenler. Çıban patladı sonunda, irin boşaldı. Halk ellerinde bayraklar, Sofya'ya, Atina'ya diye bağıra çağıra dolanıyor sokaklarda. Birden aklına geldi. Bizim bayrak nerede? Ne yapacaksın? Üst kattan pencereyi asacağım. Salih Hanım, ben bayrak astırtmam dedi. Zülfikar hiç beklemiyordu bu karşılığı. Ama anne, Salih Hanım, sakin ol oğlum dedi. Yatış biraz. Aklım başımda benim. Bayrak asmaktan vazgeç. Niye? Düşünsene, topu topu 40 hanelik köy Goriçka. 30 hanesi Türkse, 4 hane Rum, 2 hane Bulgar, 4 hane Arnavut var aramızda. Komşularımız onlar. Bayraklarımız ayrı, çarşımız, çeşmelerimiz bir. Bunca yıl birbirimize tek eğri söz etmeden yaşadık. Yakışık alır mı? Komşularımız kırılır, ürker. Onlara karşı değil ki. Kapat bu sözü beni seversen. Zülfikar annesine karşı gelemezdi. Yavaşça, sen bilirsin dedi. İstemiyorsan asmayız diye ekledi.